Merhaba, ben Gizem Erbirer. Ex yönetmen, taze anne ve ifli olmaz bir çizgi film aşığı. Dünyanın en ciddi işi oyundur diyen Mori Toys'un sunduğu programımız Çizgi Film Deyip Geçmenin bu bölümünde masaya yatıracağımız çizgi film Frozen, yani Karlar Ülkesi. Filmi konuşmak için bugün yanında klinik psikolog Bahar Çakır var. Merhaba Bahar, nasılsın?
Merhaba Gizem, teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sorularımı sormaya başlamadan önce size filmden minik bir özet geçmek istiyorum. Dikkat, bundan sonrası spoiler içerir. Ama ne diyoruz? Mevzu bahis çocuklarsa bazen spoiler iyidir.
Norveç'te kurgu bir kasaba olan Arendelle'de kral ve kraliçenin iki küçük kızı vardır. Birbirleriyle çok iyi anlaşan iki kız kardeş Elsa ve Anna'dan Elsa'nın buz yapma gücü vardır. Bir gün küçükken oyun oynarlarken Elsa'nın güçlerini kontrol edememesinden dolayı Anna yaralanır. Kral ve kraliçe onları trollere götürür. Büyük baba troll sihrin kalbe gelmediği sürece çıkarılabileceğini söyler. Anna'yı iyileştirir fakat zihninden Elsa ile geçirdikleri sihir ile ilgili güzel anıları da siler. Elsa'nın sihirlerinin çok büyüyeceğini ve korkunun en büyük düşmanı olacağını söyler. Bunun üzerine kral ve kraliçe sarayın tüm kapılarını kapatıp çalışanları azaltıp Elsa ve Anna'nın odasını ayırır, Elsa'nın gücünü Anna dahil herkesten gizlemeye karar verirler. Yıllar geçer ve bu sırrı saklamaya çalışarak büyürler. Elsa 18 yaşına geldiğinde kral ve kraliçe geçirdikleri bir gemi kazası sonucu ölürler. 3 yıl sonra Elsa reşit olur ve Arendelle kraliçesi olmak üzere ülkede taş giyme töreni düzenlenir. Yıllar sonra ilk defa sarayın kapıları ve ülkenin sınırları açılır. Anna o gün tanıştığı bir prens ile evlenmeye karar verdiğini açıklayınca Elsa ile kavga ederler. Kavgada içinden taşan duyguları daha fazla kontrol edemeyen Elsa yanlışlıkla herkesin ortasında güçlerini sergiler ve böylece herkes Elsa'nın sihrini öğrenir. Elsa ülkeyi terk eder. Fakat bu sırada tüm fiyordu dondurur ve ülkeyi sonsuz bir kışa mahkum eder. Anna krallığı o gün tanıştığı Prens Hans'a emanet ederek Elsa'nın peşinden gider. Yolda mesleği buz satıcılığı olan ve tek arkadaşı geyik Sven olan troller tarafından yetiştirilmiş Kristoff ile tanışır ve ondan kendisini Elsa'ya götürmesini ister. Birlikte Elsa'nın çocukken yaptığı kardan adam Olaf ile karşılaşırlar. Hep birlikte Elsa'nın buzdan yaptığı şatoya varırlar. Elsa sonsuz bir kış başlattığını duyunca iyice panik olur ve yanlışlıkla bu sefer Anna'yı sihriyle kalbinden vurur. Onları saraydan gönderebilmek için buz canavarı Marshmallow'u yaratır. Kristoff Anna'yı iyileştirmek için trollere götürür. Büyük baba troll ancak bir sevgi hareketinin Anna'yı kurtarabileceğini söyler. Bunun üzerine Kristoff Anna'yı Hans'a yetiştirmeye karar verir. Hans Anna'yı öperse sonsuza dek donmaktan kurtulacaktır. Bu sırada Hans ve davetlilerden birkaç kişi Elsa'yı bulmuş ve esir almışlardır. Hans'ın aslında yalan söylediğini, Anna'yı hiç sevmediğini, krallığın başına geçmek için numara yaptığını öğreniriz. Hans Anna'yı ölüme terk eder ve Elsa'ya Anna'nın ölümüne sebep olduğunu söyler. Tam kılıcını Elsa'yı öldürmek üzere çekmişken Anna bunu görür ve aralarına girer ve o anda donar. Elsa kardeşinin onu kurtardığını görünce hem çok mutlu olur hem de donmasına çok üzülür. Sarılıp ağlamaya başlar. Elsa'nın sevgisi Anna'nın kalbindeki buzu çözer. Elsa sonsuz kışı bitirmenin yolunun sevgiden geçtiğini anlar. Ülkenin üstündeki bütün buzu çözer.
O zaman sorularıma geçiyorum. İlk sorum, bu animasyonu çocuğumla kaç yaşından itibaren beraber izleyebiliriz?
İçeriği aslında yoğun bir film. Bu nedenle 7-8 yaş üstünde izlenmesi çok daha iyi olur. Ama tabii daha küçük yaşlarda merakı uyandıran bir film olduğu için kaldırabileceğini düşündüğümüz çocuklarla 5 yaş üzerinde de izlenebilir.
Peki ya bensiz yanında bir yetişkin olmadan?
Bence hayır.
İzleyemeyiz. Kaç yaşa kadar hayır?
Bence 10-12 yaşa kadar hayır.
İçinde korkutacak, rahatsızlık verebilecek ya da tetikleyici olabilecek ne gibi öğeler var?
Anne baba kaybıyla başlıyor zaten. Bunun dışında aslında eskiden iyi anlaşan, daha sonra anlaşamayan iki kardeşi görmek de kafa karıştırıcı olabilir. Her ne kadar seyirci biliyor olsa da neden artık Elsa'nın Anna'yı istemediğini. Bence küçük bir çocuk için anlaması zor bir durum zaten. Ya da küçük bir çocuğun böyle bir yükü alması zor. Bunun dışında deniz kazasında öldüklerini görecek. Burası etkileyici olabilir. Sonra ihanet var. Hans Anna'ya ihanet ediyor. Ardından Marshmallow adlı bir canavar var. Buz canavarı. O ürkütücü olabilir. 6 yaş öncesi için, 7 yaş öncesi için.
Geceyi biraz zorlayan kısım biz çünkü oğlumla biraz erken izledik. Elsa'nın Anna'ya istemeden de olsa zarar verdiği kısım.
Evet, en kritik kısım orası bence. İstemeden o kontrolü sağlayamadığı, bu güce nasıl, neden sahip olduğunu bilemediği ve evet zaten küçükken zarar veriyor. Sonra bir de yetişkinken de zarar veriyor. O yüzden oralarda çok kafa karıştı.
Bir de bir yanda anneyle baba odaya giriyor. Böyle baba biraz yüksek bir tondan azarlar gibi oluyor.
Aynen öyle ve zaten orada başlıyor hikaye. Orada başlıyor Elsa'nın duygusuz, sevgisiz, daha böyle donuk bir ifadeyle yaşamaya başlaması. Buralar tabii bir çocuk için anlaması güç yerler olabilir. Korkutucu öğeleri ek olarak ikinci filmdeki deniz sahnesi, ondan sonra bu dört elementin güçleri var, devleri var, ateş, toprak, su ile ilgili onlar korkutucu olabilir. Bir de büyük babanın aslında bütün bu çatışmaya neden olduğuna dair büyükçe de bir aile bilgisi geliyor. Bu da yine küçük yaş çocuklar için ağır gelebilir.
Kötü olanın kendi dedeleri olması.
Evet, aileden birinin olması.
Bununla ilgili bir şey söylemek gerekir mi çocuğumuza?
Yine belki anlamın Elsa'ya söylediği. Bu da büyük babanın sorumluluğuydu. Onun seçimiydi ve bunun bizimle ilgisi yok. Yani her dönemin hikayesi kendi dönemine aittir. Krallıkların en büyük zaafı da bu değil midir? Babadan oğula, babadan oğula ya da o kültürü devam ettir, devam ettir. Aslında böyle bir şey yok.
Peki şimdi birazcık daha böyle bu çizgi filmde görünenin arkasında görünmeyenlerde nasıl mesajlar gizli, daha derinlerde neler var onları konuşalım istiyorum.
Tabii.
Ben ilk başta şeyi söylemek istiyorum. Bu aslında bir uyarlama. Hans Christian Andersen'ın Karlar Kraliçesi masalından uyarlama.
Bu arada Hans Christoph, Anna ve Sven isimlerini hızla söylerseniz aslında yazarın ismine de gizli bir şekilde ulaşmış oluyorsunuz.
Bazı ülkelerde mesela Fransa gibi ismi Karlar Kraliçesi olarak girmiş vizyon. Bizde Karlar Ülkesi olarak çevirmişler ama adının Frozen olarak seçilmesinin çok önemli bir yanı var. Çünkü sadece hem Elsa'nın hikayesi olmuyor hem de bütün donmuş şeylerden bahsediyor. Donmuş ilişkiler, donmuş duygular. O yüzden o adının değiştirilmiş olması benim çok hoşuma gitti. Bir de orijinal Karlar Kraliçesi hikayesini bilmiyorum bilenler var mı? Sen mutlaka biliyorsundur. İnanılmaz bir değişim olmuş aslında senaryolaştırırken. Ve Disney bunu, hatta Walt Disney bunu 1940'lardan beri uyarlamayı çok istiyormuş. Birkaç senede uyarlanma üstüne çabalar olmuş ve hani bir türlü olmamış. Ben diyorum ki iyi ki olmamış ve iyi ki günümüzde bu şekilde bir uyarlamayla bizim karşımıza çıkmış. Evet. Senin görüşün ne?
Ben bilmiyordum böyle bir uyarlama isteğinin olduğunu. Ama çok doğru söylüyorsun. Ben o açıdan hiç düşünmemiştim. Frozen olunca hakikaten bütün karakterler, bütün hikaye değer kazanıyor. Bir de zaten Elsa ne kadar başrol gibi gözükse de Elsa ve Anna ve arkadaşları başrolde. O bütünlük için bence de isim seçimi gayet mantıklı olmuş.
Ben sana bir şey sormak istiyorum. Çünkü sen de bir Elsa hayranı kız annesisin. bu küçük kızlardaki ki çoğu daha izlememiş oluyor. Ben de bir anket yaptım ve orada da fark ettim. Bu izlememiş bile olan küçük kızlardaki Elsa hayranlığını neye bağlayabiliriz?
Evet, Ekin sanırım 3 yaşından beri eve gelen birinin getirdiği bir hikaye kitabıyla başlayan, aslında hikayesini az çok oradan aşina oluyor. Acayip bir endüstrisi var. Yani kıyafetler, kitaplar, yüzükler, taçlar falan. Dolayısıyla zaten kız çocuklarının kızlarla özdeşim kurduğu bir dönem ya, cinsiyet özdeşimi kurdukları 3 yaş civarı. Zaten sadece Elsa'ya değil, diğer prenses karakterlerle de çok özdeşim
kuruyor. Ama neden Anna değildi Elsa?
Evet, çünkü gücü olan o. Yani aslında çocukların ihtiyaç duyduğu şey, bu çizgi filmlerde onların bayıla bayıla tekrar tekrar izledikleri şey, sahip olamadıkları gücü bir başkasında görmek ve böyle bir ihtimalin mümkün olduğunu görmek. Bence o yüzden Elsa'nın güçleri olduğu ve farklı olduğu için, saçı falan da farklı değil mi? Yani diğerlerinden farklı, çocuklar farklı olana daha çok aslında dikkat çekerler.
Daha feminen, daha seksi aslında yani. Hatta o dönüşüm anında
evet,
bayağı seksi bir kadına dönüşüyor.
Tabii, kesinlikle.
Peki seni rahatsız ediyor mu? Bu hani küçük kızların bu Elsa hayranlığı.
Hiç etmiyor açıkçası. Yani çünkü bu bir dönem ve sağlıklı da bir dönem. Nasıl erkekler işte Spider-Man'ler, Superman'ler ya da canavarlar ya daha maskülen şeylerle, süper kahramanlarla özdeşim kuruyorlarsa, kızların da bunu yapmasını bekliyoruz. Aslında bu sağlıklı bir gelişim için olabilecek bir şey, olmak zorunda olan bir şey değil. Ama böyle bir endüstrinin içinde buna maruz kalırken bu kadar, bundan çok da ayrışmış bir halde yaşamak mümkün olamazdı bence. Çok sağlıksız bulmuyorum ben.
Bu arada Elsa olmak, Elsa gibi giyinmek isteyen erkek çocukları da var.
Evet, tabii.
Onun elbiselerini giyen, hatta Scott Kratz diye bir tane Instagram hesabı var. Oğlu Frozen 2'ye sanırım Elsa kostümüyle gitmek istiyor. Ve babası diyor ki ona bunu asla izin veremezdim. Tek başına gitmesine. Ve babası da Elsa kostümü giyip
gidiyor. Ay, çok tatlı.
Evet, çok tatlı da bir hikayeleri var. Peki bir erkek çocuk giymek istiyorsa Elsa kostümü nasıl karşılamalıyız?
İşte burada biraz kültürel faktörler devreye giriyor. Burası biraz bence kaygan bir konu. O yüzden tam net bir cevap verememekle birlikte evde belki buna kesinlikle izin verilebilir. Yaşadığı toplum hani çok eleştiri almayacaklarsa, bunun yüzünden bir damgalanma yaşamayacaksa bir kerelik neden olmasın bence. Ama bu böyle çocuğun ve toplumun durumuna göre karar verecek bir şey olabilir.
Bence çok ilginç bir açılış sekansı tercih etmişler. Kristoff ve Sven'in küçüklüğüyle başlayan, evet, aslında hiç Elsa ile alakası olmayan, Anna ile alakası olmayan çok farklı bir başlangıç tercih etmişler. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı?
Doğru söylüyorsun. Ben buraya da hiç dikkat etmemiştim açıkçası. Doğru, Erindel Krallığı'yla da başlayabilirdi ama hatta yan rolden birisiyle başlıyor. Evet. Bence çok güzel bir şey. Yani hikayenin aslında önemli karakterlerinden biri de olacak.
Şimdi karakterlere girelim istersen.
Tabii.
Elsa ile başlayalım mı?
Başlayalım. Elsa yalnız bir savaşçı olarak aslında başlıyor. Sanırım hani bu gücün nereden, neden, ona nasıl geldiğini ve nasıl kontrol edeceğini bilememek onu oldukça etkiliyor tabii ki. Yani çok küçük bir kız çocuğu olarak böyle çok büyüleyici bir güce sahip ama neden sadece onda var? Farklı. Zaten hayata bir sıfır farklı başlıyor. Bunun dezavantajlarını yaşayarak başlıyor bence. Şarkılarda en çok söylediği şey asla hissetme. Seni iyi birisi sansınlar. Yani ben iyi biri değilim. Ben zarar veren biriyim. Ben suçluyum. Yani bayağı suçluluk duygusuyla yaşayan.
Burada şeyi sormak istiyorum. Aslında işte yanlışlıkla kardeşine zarar vermeden önce ve annesi babası onu trollere götürmeden önce böyle bir şey yok. Troller korkudan bahsediyor. Hı-hı. Ve korku senin en büyük düşmanın olacak diyorlar. Sonra da annesiyle babası bunun üstüne kendilerince önlemler alıyorlar. Evet. Ve ben bu önlemlerin aslında çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Anne ve baba hani öleceklerini hesap etmediler. Evet. Ve hep yanında olacağını düşündüler. Ama aslında onu gerçekten sonsuz bir yalnızlığa sürüklemiş oldular bu aldıkları kapatma ve gizleme kararıyla. Ve hani kız kardeşinden bile saklayarak, yalan söyleyerek, sır saklayarak onu ne bileyim şey yaptılar gibi hissediyorum. Yalnızlığa mahkum ettiler.
Doğru söylüyorsun.
Gibi hissediyorum. O yüzden sanki yani oradaki dede trolün söylediği de yani korku senin en büyük düşmanın olacağı da sanki böyle yanlış mı yorumluyorlar diyeyim. Yani kendi korkun mu düşmanın olacak? Başkalarının senden korkusu mu düşmanın olacak? Hmm. Ve gerçekten hani böyle bir şey olduğu zaman dünyaya kendimizi kapatmalı mıyız? Yoksa herkese açık bir şekilde paylaşmalı mıyız? Böyle ebeveynliğe dair bunları sorguladım ben.
Bence çok güzel bir sorgulama. Ama ailenin patolojisi zaten çok büyük bir sırrı kendilerini tutmasından kaynaklanıyor. Yine ikinci filmde anlayacağımız üzere aslında anne, yani Elsa ve Anna'nın annesi babayı kurtarmış o büyülü ormandan ve öyle bir aşk başlıyor.
Ve
yani
oradan bunu gizlice gelmiş ve babadan da saklamış bunu bu
aynen
arada.
Aynen öyle. Dolayısıyla sadece oradan kalan bir ninni söyleniyor falan ama aslında geçmişlerine dair kızların bilgisi yok. Yani sır bu ailenin en büyük patolojisi bence. O yüzden çok haklısın. Elsa'nın da maalesef yani tabii ki gücü bu ama sır saklayarak, kendini dışlayarak, kendini kapatarak yaşamasına neden oluyor. Ebeveynlik mantığında tabii ki de günümüzde böyle bir şey olsa çok korkunç bir şey olurdu gerçekten çocuğa ya, bunları yüklemek.
Ben şey gibi düşünüyorum. Yani troll orada böyle bir bilge, bir danışman evet, şeyinde ve gidip ondan fikrini alıyorlar ve ona danışıyorlar. Ama bence verdiği öğüt yanlış ve hani Anna'nın zihninden çekip almak, Anna'yı unutturmak, evet, Anna'yı soyutlamak, herkese kapatmak. Orada şey demek istiyorum yani hani sizin içinizde sinmeyen bir şey olursa başka evet, bir uzman görüşü de alabilirsiniz. Sadece uzman söyledi diye bunu yapmayın.
Aynen öyle, doğru. Ve hani burada Anna için de ne büyük haksızlık. Ama şu an şeyi düşündüm. Hani günümüz ebeveynliğinde de zor duygularla başa çıkmak zor ya, çocuklarımızın zor duyguları ya da travmatik bir deneyim yaşadıklarını hemen unutsun istiyoruz. Biraz bu da ona benzemiyor
evet,
ama.
Çok.
Aynı Eternal Sunshine of a Spotless Mind gibi bildiğin Anna'nın hafızası siliniyor belli bir kısmı. Ve bu bence çok büyük bir endişeden kaynaklanıyor ve sanırım nasıl yöneteceklerini bilmedikleri bu gizli güç de onları korkutuyor.
Evet, yani anne babanın orada süreci çok kötü yönettiğini görüyoruz.
Kesinlikle.
Bu Karlar Kraliçesi'nden uyarlama yapılırken orijinal hikayeyi biliyorsanız aslında Karlar Kraliçesi kötü bir karakter. Yani hani villain dediğimiz bayağı kötü bir karakter. Elsa'nın da öyle olması planlanıyormuş ilk aşamada. Hatta böyle mavi havaya doğru saçları olacakmış. Amy Winehouse'dan ilham alıyorlarmış. Yaşayan canlı gelinciklerden oluşan bir kürk giymesi planlanıyormuş.
Wow.
Bayağı kötücül bir karakter olacakmış aslında ve kız kardeş olmaları planlanmıyormuş. Sonra şarkı yazarları, bunlar bir karı koca, bir günde yazıyorlar. Ve hani o aslında Elsa'nın ifade şarkısı oluyor ve bir günde yazıyorlar. Sonra yönetmenler bu şarkıyı dinleyince aslında bir kötü karakterin, villain'ın söyleyemeyeceği kadar naif bir şarkı olduğunu düşünüyorlar. Ve filmin senaryosunu Elsa'yı iyi yaparak değiştiriyorlar. Evet, yani hani o şarkının üstüne senaryo baştan yazılmaya başlanıyor. Güzel ve Çirkin'den sonra ilk full senaryoyu yazan bir kadın yönetmen ve ilk yine ödül alan bir kadın yönetmen. O yüzden ben bu filmdeki o kadın dokunuşunu inanılmaz hissediyorum. İyi ki seneler sonra yapılmış ve iyi ki böyle bir kadın dokunuşuyla yapılmış. Bence şarkıda da, yani hani karı koca yazmışlar beraber dediğim Let It Go şarkısında da o kadın dokunuşu var. Çünkü böyle inanılmaz depresif başlayan ve sonrasında inanılmaz umutla, yükselen, umutla şey yapan ve hani bu kadar ünlenmesinin sebebi de bence o.
Bu şarkı gerçekten çok kritik bir şarkı.
Alıştığımız Disney şarkıları gibi değil. Hiçbir şarkı aslında alıştığımız Disney şarkıları gibi değil. Çünkü Disney'de bir işte çok neşeli up şarkılar vardır. Atıyorum Hakuna Matata gibi. Aynen. Bir de daha slow şarkılar vardır. Bunun filmdeki bütün şarkılar o iniş çıkışları içinde birlikte barındırıyor. Evet. Zaten.
Doğru.
Şey de öyle mesela, For the First Time. Kapıların açılma anını Anna tarafından bakıyoruz. Anna penceresinden bakıyoruz. Evet. Ne kadar heyecan verici, ne kadar mutluluk verici bir olay. Sonra şarkı daha hüzünleniyor Elsa söylemeye başladığında. Çünkü onun için ne kadar gergin bir olay. Evet. Bu da bence çok kıymetli.
Bu film her ne kadar işte Elsa'nın duygularını dondurmasıyla yüz gösterse de çokça da duygulara değinen bir film. Anna'nın, Olaf'ın dilinde bayağı duygular var. Doğru söylüyorsun. Yani iki tarafında duygusal geçişlerini bu sahnelerde görebiliyoruz. Burada şey var, yani Elsa bu gücü mü kontrol edemiyor, yoksa aslında içinde tutmakta zorlandığı duygularını mı kontrol edemiyor? Duygularımızı bu kadar bastırırsak bir yerden mutlaka çıkar. Hakikaten filmin ilk aşamalarında bunu görüyoruz. Yani öfkelendiğinde, üzüldüğünde, endişelendiğinde kendini kontrol edemeden onlar çıkıyor. O yüzden bence çocukların mesela bu kısmını görmesi ve burayı böyle bir söylemle onlara aktarmak, duyguların ifadesinin önemini iyi olabilir diye düşünüyorum.
Bu arada ben o zaman bir de şey söyleyeyim, duygulardan bahsetmişken. Elsa'nın sonradan yarattığı şato, Elsa'nın duygularına göre renk değiştiriyor. Hı-hı. Elsa mutluyken mavi oluyor şato. Korktuğu zaman kırmızıya dönüşüyor. Hı-hı. Ve sinirlendiği zaman sarı oluyor şato. Buradaki bu renkleri de mesela işte Inside Out'un neredeyse tam tersi gibi. Bizim de tam tersimiz. Mavi bizim için üzüntüyken Elsa için mutluluk.
Doğru söylüyorsun. Bunlar çok önemli semboller bence de. Anna ilişkiler konusunda çok deneyimsiz, çok saf. Ama çok girişken ve söylediğin gibi dışa dönük bir karakter.
Sevgiye ve ilgiye aç.
Çok aç. Çok yalnız kalmış. Bir de çok anlam veremediği bir dışlanma hali var ya ablası tarafından. Gerçekten hani sevgiye daha fazla o açlığını anlayabiliyoruz. Ama şey bir karakterde ya, bu kadar dışlanmış, ebeveynleri ölmüş olmasına rağmen böyle resilient dediğimiz, bence dayanıklı, kendine inanan, kendine güvenen,
çok cesur.
Çok cesur bir karakter. Yani çok beklemeyiz aslında böyle olmasını. Ama zaten onun o acemiliğini Hans'la görüyoruz. Hani orada gerçekçi bir yanı da var. Hem acemi hem cesur. Değişime açık, dönüşüme açık, sevdiklerinin yanında olan, çok iyi bağ kurabilen bir kız. Gerçekten Elsa'ya karşı çok güçlü bağlar kurabilen birisi. Kristoff'u nasıl çıkarttı o şeyden? Kulübeden, kabuğundan. Yani çok muazzam bir şey. Anna bence çok ilham verici bir karakter.
O yüzden zaten beni biraz şaşırtıyor. Çünkü izlediğim zaman ben de Anna'cıyım aslında. Yani
ben de biraz öyleyim.
Anna bu kadar güçlü, bu kadar muhteşem bir karakterken niye bu kızlar Elsa seviyor diye sorguluyoruz bir yandan. Ama bir yandan da tabii ki sihri var ve fiziksel özellikleri var.
Var. Belki de izlemeden olduğu için. Yani izlese belki Anna'yla da özdeşim kuracak, çok kız çocuğu olacaktır.
Şimdi Anna'nın tabii inanılmaz bir sevgiye aç hali var. Ve tam da böyle hayal ettiği gibi, ya ben bugün hayatımın aşkıyla karşılaşırsam derken tam da bizim Disney çizgi filmlerinde alıştığımız gibi bir karşılaşma oluyor. Bence böyle hani filmlerde ve çizgi filmlerde bize atılan en büyük gollerden biri Hans. Çünkü tam alıştığımız gibi işte ilk görüşte aşık oluyorlar. Birlikte şarkı söylüyorlar. Bu arada onu da not olarak söyleyeceğim. Kötü karakterle şarkı söyleyen tek Disney prensesi. Normalde hani düet yapmıyor iyiler ve kötüler şarkılarda. Hı hı. Ya iyilerin şarkıları oluyor ya kötülerin şarkıları oluyor. O da bize çok büyük bir hani gol. Yani hani muhteşem romantik bir şarkı söylüyorlar. İlk görüşte aşık oluyorlar. Tam beklediğimiz şey ve onun öpücüğüyle kendine gelecek. Ve biz onu bekliyoruz oraya kadar. Çünkü işte Pamuk Prenses'te bunu gördük. Uyuyan Güzel'de bunu gördük. Ve Disney'in bence inanılmaz güzel bir dokunuş olmuş. Bu illa romantik bir sevgi değil. Ablasının sevgisi de gerçek sevgi.
Evet.
Ve orada Olaf o kadar güzel anlatıyor ki sevgiyi.
Sevginin ne olduğunu bile bilmiyorum.
Asıl boşa, ben biliyorum. Aslında sevgi kendinden önce başkasının ihtiyaçlarına önem vermektir. Mesela Kristoff'un seni buraya Hans'a getirip ebediyen bırakması gibi.
Aynen. Ve Olaf zaten hani böyle inanılmaz bilgece şeyler söylüyor.
Tabii canım, diyor ya bazı insanlar erimeye değer.
Evet.
Ama filmde çok fedakarlık öğesi de var bence. Yani kendini değil diğerlerini düşün mesajı şu an bizim çok da vermek istemediğimiz mesaj aslında.
Bu iki kız kardeş de kendilerini suçlayarak büyüyorlar aslında. Yani ben Anna'ya zarar verdim o yüzden ondan uzak durmalıyım diyor Elsa. Anna da diyor ki ben bir şey yaptım ki bu beni hayatından çıkarttı. Çünkü biz eskiden çok iyi anlaşıyorduk. Demek ki orada benim bir hatam var. İkisi de kendini suçlayarak büyüyor.
Doğru.
O yüzden de birazcık daha feda etme durumu var belki de.
Oluyor. Ama işte Kristoff'ta da görüyoruz, Olaf'ta da görüyoruz. Diğerini önüne koy. Gerçek sevgiyi bulmak sanki sadece diğerini düşünmektir. Halbuki zaten Elsa'nın düştüğü hata kendini es geçmesi bu hayatta. Sonra en son zaten Frozen 2'de kendini buluyor, özünü buluyor. Anna kraliçe oluyor, o büyülü ormanda kalıyor. O yüzden yani bir çocuğun anlayabileceğinden daha fazla fedakarlık mesajı içerdiğini düşünüyorum.
Bu da üstüne konuşulması gereken bir şey izlerken belki o zaman.
Bence de. Sence bu kadar kendini feda etmesi gerekir miydi? Başka türlü de gerçek sevgiyi nasıl hissedebilirdi? Ya da birbirlerine olan sevgilerini nasıl ifade edebilirlerdi? Yani yardımcı olmak ayrı. Sürekli diğerinin yerine düşünüp onun adına sürekli yardım, fedakarlıkta bulunmak ayrı şeyler bence.
Ona zarar vermemek için onu hayatından çıkartmak aslında ona iyilik olmayabiliyor ya. Biz de hayatımızda yapıyoruz ya böyle şeyler. Ya da işte ona zarar vermemek için ondan o bilgiyi saklamak.
Çok yaptığımız bir şey.
Ya Anna o yaşayamadığı sevgisizliği gidip ilk bulduğu adamda yaşamaya çalışıyor. Bu maalesef hani Türkiye'nin de korkunç gerçeklerinden biri. Ve çok yanlış bir adam çıkıyor karşısına. Sonra tesadüfen Kristoff'la tanışıyor ve Kristoff'a hiç o gözle bakmıyor. Hiç o gözle bakmadığı için aralarında bir arkadaşlık, bir sevgi, bir güven ilişkisi oluşuyor.
Evet.
Ondan sonra o aşka dönüşüyor. Ve hani bence bu da Disney'in bu filmde verdiği çok güzel mesajlardan biri. Yani evet, ilk görüşte aşk belki olabilir. Bir heyecan, bir tutku, bir şey. Ama birini tanıyıp sevmek çok daha başka bir şey.
Bence de bunu vurgulaması da öyle. Yani Pamuk Prenses'i düşünelim. Onu öptü, aşık oldu. Arada bir bağ
ondan
yok.
Ondan önce bir kere İlişki ormanda yok. Görüşüyorlar.
Ama öyle ilk işte.
Görür görmez birbirini
görür buluyorlar. Görür görmez. Öyle bir şey dünya çok mümkün değil. Gerçekçi değil. O yüzden bence de sevginin o bağ kurmanın, ilişki içinde olmanın önemini de bence bu anlamda veriyor. Yani bu arada Hans'ın bu çıkar ilişkisi, manipülatif davranışları, bu ihanet hali yine böyle 5-6-7 yaşlar için biraz karmaşık. Entrika bildiğin.
Kötü adammış meğersem bizim bile biraz zor anladığımız bir şey. Tam o ya, son ana kadar anlamıyoruz çünkü biz de. Hiç ipucu vermiyor. Bilmiyorum, ben seviyorum. Bak, iyi gibi görünen kötüler de olabilir.
Olabilir. Tabii. Sadece biraz komplike demek istiyorum. Kristoff da yetim ve öksüz. Troller büyütüyor onu. İnsanlara güvenmekte çok zorlanıyor. Tabii onun hikayesini çok detaylı bilmesek de ilişkilere güvenmekte çok zorlanan, muhtemelen kaçıngan bağlanan biri diyeceğiz ona. Ama troller o kadar güzel, sağlıklı bakım veriyorlar ki onlara sevgiyle, tutarlılıkla, şefkatle. Bu terk edilmiş Kristoff onlarla birlikte çok güzel yeşeriyor, büyüyor. Ama tabii ki insanlara güvenme, sadece Sven'e güvenirim diyor. Bu çok zor bir şey. Yani yalnızlık gerçekten kolay bir şey değil. Bu anlamda Elsa ile özdeşim kurduğunu da düşünüyorum filmde.
Çok ilginç. Elsa ile hiç konuşmuyorlar ilk filmde bu arada. Öyle de bir şey var. Bir sürü beraber sahneleri var.
Hiç
ve neredeyse hiç konuşmuyorlar. Evet, ben de okuyunca fark ettim.
Ama hep destekçi halde böyle.
Peki şeyi sorabilir miyim? Evet, kaçıngan bağlanması var ama trollerle aralarında bir güvenli bağlanma var. Ve o yüzden de aslında o güvenli bağlanma Anna ile de arasındaki güvenli bağlanmaya sebep oluyor diyebilir miyiz? Oluyor.
Çünkü türün önemi yok. Bir hayvanla bile bağ kurabiliriz ya, bence bunun kanıtı işte. Aynen, oradan aldığı güveni deneyimlerle birlikte insanlarla da kurabilmeyi öğreniyor.
Peki o zaman biraz Anna ve Elsa'nın da bağlanma stillerine değinelim mi? Doğru mu anlamışım, şimdi sen söyle. Sanki bana Anna kaygılı bağlanma gibi geliyor. Elsa da kaçıngan bağlanma gibi geliyor. Doğru mu?
Öyle görünüyor.
Ve burada hayatında bir tane güvenli, o da trollerle ve geyiyle olan, güvenli bağlanma olan adam aslında hepsinin bağlanma stillerini değiştirmesine faydalı oluyor.
Kesinlikle öyle.
Yani önce Anna'yla bir aralarında güvenli bağlanma yaşanıyor bence. Fark etmeden de olsa Kristoff'un. Evet. Bu bağlanma sayesinde de Anna Elsa'yla nasıl bağlanacağını çözüyor.
Aynen öyle. Çok çok güzel söyledin. Tabii Olaf'ı da unutmayalım.
Aa, evet, bir de Olaf var tabii ki.
Filmin neşesi yani, Olaf ve Sven olmasa bence bu film çocukların izleyeceği film bile olmayabilirdi. O yüzden Olaf'ın arkadaş canlılığı, neşesi, onun da bilgeliği var. Bu da saf. Bu çok duygulardan bahseden.
Bir sevgisi var onun. Çok tam saf. Çocuk saflığında. Aynen, İkinci öyle. Filmde de öyle diyor. Ben büyüyünce öğreneceğim bunları diyor.
Evet, o laflar çok güzel bence. Onlar güzel laflar gerçekten. Çocuklar için de duymasının önemli olduğunu düşündüğüm laflardan.
Türkçedeki çevirisini tam sevmiyorum ama İngilizce'de şey çok güzel ikinci filmde.
You okay there, Olaf?
Oh yeah. We're calling this controlling what you can when things feel out of control.
Sen orada iyi misin Olaf?
Buna işler kontrolden çıktığında olabildiğince kontrol altına alma diyoruz.
Olaylar kontrolden çıktığı zaman tek kontrol edebildiğim şeye odaklanırım falan gibi bir cümlesi var. Ben onu böyle pandemide yaşamıştım. Yani baktım ki hiçbir şey yapamıyorum. Evet. O zaman evde ne varsa, neyi kontrol edebiliyorsam ona odaklanmayı tercih ettim. Bu bilgeliği de Olaf'tan öğrendim. Olaf'ın böyle hani aralarda söylediği gerçekten çok bilgece cümleler var.
Kesinlikle.
Yönetmen Lee bu arada Hans'ın sevgisiz yetiştirilmiş bir çocuk olduğunu belirtmiş. Hmm. Belki ondan önce gelen 13 erkek kardeşinin de
payı vardır.
Payı vardır bunda. Hans'a değinmişken onu da söyleyelim. Bir de sondaki yumruğu aslında ilk başta Kristoff atacakmış Hans'a. Sonra ama Anna'nın atmasına karar vermişler ki bence çok yerinde
çok
bir karar olmuş.
Yani
hepimizin bir içini yağlar eriyor.
Meselenin sahibi yapacak tabii ki bunu.
Özellikle Christian Bale Disney çizgi filmleri izleyerek, prensesleri izleyerek ve bir gün bir prenses seslendirmeyi çok hayal ederek büyümüş. Hatta şeyin şarkısını çok küçükken kaydetmiş. Küçük Deniz Kızı'nı ve o ses kaydıyla bu rolü alabilmiş. Bu iki kadın da daha önce Tangled için Rapunzel filmi, karma karışık diye gelmişti Türkçe'ye. O da bence çok önemli bu arada isim olarak. Yani Frozen, Tangled, konuya odaklanıyorlar. Evet. Rapunzel olmuyor çizgi filmin adı. Oradaki karma karışıklık oluyor. Neyse, o ikisi için ses vermişler olmamış. Sonra burada prensesler de ses bulmuşlar ve şey demiş ki Christian Bale, yani ben hayatım boyunca o prenses çizgi filmlerini izleyerek büyüdüm ve onların işte ne kadar duruşları net, konuşmaları net falan filan ona baktım ve böyle olmaması gerektiğini düşündüm. Hı-hı. O yüzden Anna'yı mümkün olduğunca daha şapşal, evet, daha sakar, daha samimi yaptım ve izlediğimiz ilk gerçekten bu kadar bizden bir prenses Anna.
Kesinlikle öyle. Çok iyi düşünmüş.
Idina Menzel de şeyi çok sevmiş. Yani bayağı bir feminist bir film olduğunu düşünüyor bu çizgi filmin. Bence burada yine kadın yönetmen Jennifer Lee'nin de katkısı var. O kız kardeşliğe dikkat çekmeye çalışmış. Yani arada mutlaka çatışmalar olur kız kardeşlikte. İlla hani gerçek kız kardeş olmaya da gerek yok. Kız kardeş gibi arkadaşlarımızda da. Ama hani ne olursa olsun o birbirleriyle çatışsalar da her zaman birbirlerini korumaya devam eder. Kız kardeşlik bunu gerektirir diye. O da onun altını çizmek istemiş.
İkinci filmde Elsa, onları ben öldürdüm. Annemle babamın ölümüne ben neden oldum diye çok üzülüyor.
Çok önemli bir sahne.
Ama Anna o kadar önemli bir şey söylüyor ki orada. Yaptıkları seçimlerin sorumlusu sen değilsin Elsa. Bu o kadar kritik bir bilsen müdahale ki. Zaten ömrü boyunca suçluluk duygusuyla yaşamış Elsa artık mantıklı düşünceyi de kaybetmiş durumda. Ama Anna'nın hep böyle bir adım öteden olaylara bakması, böyle sağlıklı geri bildirimler vermesi bence çok güzel örnek olmuş.
Ya bunu anneyle baba yapamamışken annenin yapmış olması gerçekten benim de tüylerim diken diken eden bir sahne yani. Hani o kadar şeyin sorumluluğunu yüklemişler ki kızın üstüne. Her şey senden ötürü, sen her şeyin suçlusun, sen her şeyin odak noktasısın. Ya değil her şey seninle alakalı aslında. Değil.
İşte bence o kraliçe olmaktan vazgeçip büyülü ormanda kalmayı seçmesi ve Anna'ya kraliçeliği vermesi, o tüm güçlüğünden ayrılması onun kendi olmasını ve özgürleşmesini sağlıyor. Bence filmin böyle bitmesi çok çok çok kıymetli.
Bechdel nasıl okunuyor bilmiyorum. Test diye bir şey var. Filmlerin ne kadar cinsiyetçi olduğu üstüne bir kadının çıkarttığı bir test. Bir filmi izlerken filme dair 3 tane soru soruyor aslında. Filmde en az iki kadın karakter olacak ve bu kadın karakterin adlarını bileceğiz. Yani mesela Alaaddin bu testi geçemiyor. Çünkü Yasmin'den başka hiçbir kadın karakterin adını bilmiyoruz. Bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşacaklar. Sadece bir kadın ve bir erkek konuşmayacak. Birbirleriyle konuşacaklar ve birbirleriyle konuştukları konu bir erkekten başka bir şey olacak. Bildiğimiz birçok iyi film, atıyorum Yüzüklerin Efendisi gibi, geçemiyor aslında. Bu filmin ilk geçen Disney çizgi filmi olduğunu okudum bir yerde. Bir yerde de birçok Disney çizgi filminin aslında bu beşler testini geçtiğini okudum. Dediğim gibi diğer çizgi filmlerde var mı yok mu diye, evet, o gözle izlemedim. Ama siz de bundan sonra izlerken cinsiyetçi bir film mi izliyorum acaba diye bu beşler testini yapıp bakabilirsiniz.
Kesinlikle. Çok güzelmiş. Ben de araştıracağım bunu. Bence bu filmde prozunda şu da önemli. İki tarafı olan bir köprü bu, deyip bitiriyorlar. Annemin iki kızı var. O yüzden ikimiz başardık bunu. Yani yine Elsa'nın başarısı, Elsa'nın kraliçeliği diye de gitmiyor bu film.
Ve evet, sadece gücün de olmasına gerek yok. Benim kendimi koruyacak güçlerim var diyor.
Evet. Nasıl bir özgüven ya.
Evet, anladı diyor ki ben de diyor dağa tırmandım diyor. Kalbime şey geldi.
Evet, evet.
Beni hani öldürmek isteyen erkek arkadaşımı baş ettim.
Aynen. Ve şu da güzel değil mi? Elsa kendi olmak için ormanda kalıyor. Erindel'de de Anna. Ama ilişkilerine devam ediyorlar. Bir kuşla gönderiyor ya.
Sessiz film oynamak
için. Sessiz film oynayalım. Yani müthiş bir şey. Ayrı yerlerde olsak da, farklı yollara girsek de hep kalbimiz bir, görünmez bağlarımız.
Peki o zaman başka bir soruya geçmek istiyorum. Hı. Sonrasında film üstüne aslında biraz değindik ama hangi sorular sorsak çocuklarımızla güzel bir sohbet başlatabilir?
Bence şu sorulabilir. Sence gerçek sevgi nedir? Sence fedakarlık ne demektir? Buradaki sence nasıl bir fedakarlık? Senden bir sır saklansaydı nasıl hissederdin? Geyikler insanlardan iyidir derken sence Kristoff ne demek istiyor? Elsa neden gücünü kontrol etmekte zorlanıyor sence? Duygularımızı içimizde tutmak nelere yol açar? Sence de bazı insanlar için erimeye değer mi?
O lafın dediği gibi.
Aynen. Bu ve benzeri aslında çocuğun da kafasının karıştığını hissettiğimiz yerlerde. Burada ne düşündün sen? Sence ne oldu diye ara ara film izlerken bile sorabiliriz.
Ben şeyi söylemek istiyorum. Filmi lütfen sonuna kadar izleyin. Anna ile Kristoff beraber giderlerken Hans'tan konu açılıyor. Ve işte Kristoff saçma ama bugün tanıştığım biriyle nasıl evlenme kararı alırsın diyor. İşte ona dair hatta bir sürü sorular soruyor. Yemek yemesini gördün mü diyor. Evet. Ayakkabı numarasını biliyor musun diyor. O da biraz böyle biz yetişkinlere gönderme. Ve orada şey diyor. Ya diyor işte burnu karıştırırsa, sümüklerini yiyorsa diyor.
Erkekler bunları yapar.
Ve filmin en sonunda Kristoff'un işte bütün erkekler sümüklerini yer demesi de hiçbir Disney çalışanının ya da bu filmde yer alanın fikri değildir. Tamamen Kristoff'un kendi fikridir diye. Filmin sonundaki bu yazıya da bakabilirsiniz. Production Babies'in, yani prodüksiyon esnasında hayata gelen bebeklerin hemen altında bu bilgi. Her Disney çizgi filminin sonunda da Production Babies görebilirsiniz bu arada. Çok saçma bilgiler vermek istiyorum. Bu filmdeki özellikle Elsa'nın ama tabii ki Anna'nın da saçları gerçekçi görünsün diye özel bir program yapılmış. Elsa'nın 420 bin saç teli varmış CGI ile yapılmış olan.
Wow.
Rapunzel'de 27 binmiş mesela. Oh. Bu. Normal bir insanda da 100 bin saç teli olurmuş. Bir de özellikle yine yeni bir program yapılmış. Farklı kar taneleri üretebilmek için ve özel bir kar uzmanıyla çalışmışlar.
Wow.
Bu da 2000 tane farklı kar tanesi yapabiliyormuş. Böyle biraz teknik detaylar. Elsa en yaşlı Disney prensesi.
Hmm.
21 yaşında. Filmde taç giyen ilk Disney prensesi, kraliçe olan. Hmm. İkinci filmde de Anna oluyor.
Evet.
Anna bu arada 18 yaşında, aralarında 3 yaş var. Hans 23 yaşında, Kristoff 21 yaşında. Böyle gereksiz bilgiler verebilirim.
Daha ben aydınlandım.
Yaşları da böyle oturttuysak. Bir de şeyi değinebilirsiniz bence çocuklarınızla. Ben onu sonradan fark ettim. Benim filmim en sevdiğim repliklerinden biri şeydi.
Gökyüzü uyanık. Ben de uyanım. Niye oyun oynamıyoruz ki?
Orada ben niye gökyüzü uyanık dediğini çok sonradan fark ettim. Kuzey ışıkları olduğu için gökyüzü uyanık diyor. Sonra dikkatli izlerken Olaf da gökyüzü uyanık deyince kuzey ışıklarını gördüğünde o zaman bana dank etti. Kuzey ışıkları üstüne de konuşabilirsiniz çocuğunuzla. Belki doğru, sonradan kuzey ışıklarının gerçek görüntülerini, videolarını izletebilirsiniz. Çünkü filmde o böyle çok sihirli bir şeymiş gibi geliyor ama Gerçek evet, hayatta olan bir şey ve gerçek hayatta da muhtemelen çok sihirli. Ve hep birlikte bir gün canlısını görmeyi hayal edebiliriz.
Evet. Ne güzel detaylar biliyorsun. Vallahi hayran kaldım.
Aşım.
Ne güzel.
Daha yani hani bir sonu olmasa programı sabaha kadar konuşabiliriz.
Çok güzel. Çok şanslıyım. Bir sürü şey öğrendim.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Bana çok farklı bakış açıları getirdin.
Ben teşekkür ederim. Hiç bilmediğim teknik detayları sayende öğrendim. Çok keyifli oldu gerçekten. Umarım keyifle dinlersiniz.
Sevgiler.